Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bu hafta hemen herkesin evinde küçük ya da büyük ölçüsü değişmekle birlikte aynı telaş yaşanıyor. Herkes anneler gününe hazırlanıyor. Tabii babalar biraz üzülüyorlar bu konuya belki ama özellikle çocuk küçükse dönüyor dolaşıyor, babanın kesesine dokunuyor. Sonra babalar günü olunca aynı tepkiyi göremediklerinde biraz da üzülüyorlar galiba.
Evet, bizde babalar günü anneler günü kadar tutulmuş, rağbet görmüş bir gün değil. Sanki onun hıncını çıkarmak için getirilmiş bir gün gibi görülüyor. Tabii evde biraz annenin daha fazla ağırlığı var her zaman. Onun için anneler günü biraz daha canlı, biraz daha renkli, insanlara itibar ettiği
bir gün. Biraz daha çok yoruluyor galiba
anneler de. Öyle, şimdi öteden beri kim ne derse desin annenin evdeki yeri başkadır. Yani en azından romantik olarak, yani çocuğu dünyaya getirmek, büyütmek, yetiştirmek. O bakımdan annenin yeri başka. Bir de tarih boyu kadınlar hep ezildiği için, yani fiziken güçsüz oldukları için ezilmişlerdir. Bu belki mutlak değil ama yani bundan dolayı bu anneler gününe ehemmiyet vermek biraz da bunun sanki bir telafisi, yani günah çıkartma değil miyim ama bir telafisi gibi anlaşılıyor ve insanlar anneler gününe ciddi bir itibar ediyor. Ama tabii bunun başka sebepleri de var bence. Yani aslında biraz da son zamanlarda annelerin yeterince alaka görmemesi, yeterince hürmet görmemesinin sanki bir kendini avutmak gibi bir şey oluyor. Yani anneler gününü kutlayarak veya o gün fevkalade bir alaka göstererek, o güne işte hediye alarak, anneyi arayarak bazı şeyleri insanlar tatmin ediyor diye düşünüyorum. Zaten bu gibi günler biliyorsunuz umumiyetle şey gibidir, komprime gıdalar var ya, böyle bütün gıdalar için vitaminler gibi hepsini, halbuki onları normal şeyinden almak lazım.
Günlük.
Onun gibi sanki bu anneler günü, işte şimdi çok moda oldu sevgililer günü. Bunlar hep sanki böyle biraz vicdanı rahatlatma günleri gibi geliyor.
Madem vitamine benzettiniz, o zaman suda eriyen vitamin diyelim biz bu günlere. Ne kadar çok olursa olsun o gün içinde bitiyor. Ertesi gün tekrar normale
dönüyor.
Evet,
hayata dönüyor. Tabii bazıları buna, bizde her gün anneler günü diye reaksiyon gösteriyor. Olur mu öyle bir gün anneler hatırlamak? Evet, doğru. Ama yani bu gibi günler neticede iyi bir maksada hizmet ediyorsa çok da yadırgamak veya karşı olmanın manası yok.
Herhangi bir sakıncası yok yani.
Bu zaten dini bir gün değil. Yani tabii bütün Müslümanlar Avrupalılardan gelme böyle günleri ve adetlere karşı bir haklı bir reaksiyon gösteriyorlar. Çünkü öteden beri bir de Türkiye'nin hususi bir durumu var. Yani son yüzyılda bazı şeyler Türkiye'ye, Türklere dayatıldığı için bir takım Avrupa adetleri, ondan dolayı şu anda hassas insanlar bazı şeylere reaksiyon gösteriyor. Bunda haklılar. Fakat tabii batıdan gelen her şey dinen kötülenmiş değil veya kültürü yıkıcı şeyler değil ama anneler günü de bunlardan bir tanesi değil yani. Sıradan bir adet günüdür. Bir dini bir gün değil. Dini bir gün değil. Veya anneler gününü kutlamanın veya o gün anneye hediye almanın öyle Türk kültürünü, İslam kültürünü yıkıcı bir şeysi de fazla yok. Hı-hı. Ama dediğim gibi ben her zaman bu günlerde bir komik taraf buluyorum. Hatta trajikomik taraf buluyorum. Biraz evvel anlattığım gibi insanların 20. yüzyıl, 21. yüzyılın getirdiği bir takım musibetlerden kaçarak kendilerini rahatlattıkları, vicdanlarını rahatlattıkları günlerden bir tanesi olarak bana geliyor bugün.
Peki biz o zaman biraz toplumumuza bakalım, biraz da geriye dönelim. Anne bizim için çok değerli. Bu hem Türk toplumu için böyle, yani İslamiyet öncesi için, İslamiyet'ten sonra, İslamiyet'in gelmesiyle birlikte annenin değeri çok yüksek. Ama şu anda baktığınızda geldiğimiz noktada maalesef anneyi de kadın kavramı içine koyarsak o eskideki izleri pek bulamıyoruz. Sanki eskiden daha da kötüymüş de hep şöyle düşünüyor. Şimdi böyleyse eskiden kim bilir nasıldı. Biraz geçmişe dönelim ve anne figürünün, kadın figürünün ama anne olduktan sonraki halinin Türk ve İslam toplumundaki yerini konuşalım.
Şimdi antik çağlarda kadın doğurganlık sebebiyle bereket sembolü olarak görülmüş. Ama tabii burada bile gene bir menfaat vardır. Yani insanların dünya nimetlerine kavuşmasının sembolü olarak görülmüştür. Yani anne kendi anneliği sebebiyle değil de bunu sembolize ettiği için kıymetli bulunmuş. Biliyorsunuz antik çağda bazı cemiyetlerin tanrıçaları kadındır, kibele gibi. Bu sebeple, ama sizin de işaret ettiğiniz gibi kadının annelik cihetine en çok ehemmiyet veren ve kadını bu cihetiyle yücelten İslam dini olmuştur. Hatta biyologlar şöyle bir izah getiriyorlar. İlk çağlarda, hatta orta çağda bile Avrupa'da kadının çocuğun dünyaya gelmesinin rolü bilinmezdi. Baba tek rol olarak baba bilinirdi. Halbuki çocuk anne ve babanın müşterek bir mahsulüdür. annenin çocuğun dünyaya gelmesindeki rolünü ilk defa İslamiyet, Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Hazreti Peygamber vurguluyor. Burası enteresandır. Hal böyle olunca bir insanın dünyaya gelmesinde, yetişmesinde moral olarak annenin çok büyük ehemmiyeti var. Ve İslam dini bunu şiddetle vurguluyor. Kur'an-ı Kerim'de annelerini sizi doğuran kadınlardır. Buna dair pek çok ayet-i kerime var. Hazreti Peygamber'in hadislerinde anneye hürmet, anneye sevgiye dair pek çok hadisler var. Hatta el cennetu takta aktamül ümmahat. Cennet annelerin ayağının altındadır sözü çok beli söylenmiş bir sözdür. Yani ne alakası var? Ayağımı kaldırdım, halı var değil tabii ki. Yani annenin ayağına bir olacaksınız. Annenin ayağının altını öpeceksiniz. Yani annenin karşısında yerle bir olacaksınız ki belki ondan sonra cenneti kavuşabiliriz. Babanın için böyle değil mi?
Seviyeniz bu olacak diyor yani.
Evet, aslında, seviye bu olacak. Hani anne karşısında.
Ben oldum diye böyle annesine karşı kibirlenmek değil de
Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de anne ve babaya müşterek olarak gösterilmesi gereken hürmet anlatılırken de çok hoş tabirler var. Anne babanız diyor yaşlandığı zaman, sizin yanınıza düştüğü zaman, yani evladın anne babaya her hal ve kârda bakma mecburiyeti vardır. Din bunu yüklüyor. Sizin yanınıza geldiği zaman onlara öf bile demeyiniz. Kur'an-ı Kerim'de bu tabiri öf bile demeyiniz. Yani düşünün, öf ki en basit bir reaksiyondur. Onu bile söylemeyeceksiniz. Bunun arkasından gelen daha ağırları, buna kıyas edin. Çok belli bir ifade bu. Hakikaten yaşlılık çok zor. Yani ben yaşlılığı çok hayat geçirdiğim için biliyorum. Yani defalarca öf denecek haller oluyor. Kur'an-ı Kerim bunu bildiği için aman demeyin diyor. Siz de bir gün yaşlı olacaksınız. Hele hele anneler. Annelerin yaşlılar arasında ayrı bir yeri var. Annenin gözünde çocuk hiçbir zaman büyümez. Her zaman üzeri örtülecek, kontrol edilecek, yediği içtiği murakabe edilecek bir küçük çocuk gibidir. Yani ana başa tac imiş, her derde ilac imiş, bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş diye bizim çocukluğumuzda öyle bir şiir vardı. Pir yaşlı demek. Yaşlansa bile annenin gözünde o çocuktur. Bu da tabii ister istemez birazsa biraz böyle kişiliği inkişaf etmiş insanlar da sıkıntıya sebebiyet veriyor. Anne yeter artık. İşte bu sözü söyleme diyor Kur'an-ı Kerim.
Evet.
Belki haklı olabilirsiniz. Zaten din realist prensipler öngörür. Yani siz haklı olabilir, münakaşayı terk edin diyor. Haklı bile olsanız. Yani
haklılığınızı bile ispat etmek
uğraşmayın çünkü insan tabiatını en iyi bilen din olduğu için yapmayın. Bundan diyor siz zararlı çıkarsınız. Anneleriniz de babalarınız da sizin yanınıza geldiği zaman onlara öf bile demeyiniz. Nasıl ki siz küçükken, yardıma muhtaçken onlar merhametle sizi yetiştirdiyse, sizi de onlar yaşlanıp da sizin yanınıza geldiği zaman merhamet kanatlarınızı onların ayaklarının altına açın diyor. Yani kanatlarınızı açın ki onları kaldırın. Bunlar enteresan, çok belli, çok sanatkârhane cümlelerdir. Niçin Kur'an-ı Kerim bu kadar basit bir şeye temas ediyor? Çünkü biliyor insanları. İnsanlar kendilerini yetiştiren anne babaya her zaman da layık oldukları vefayı göstermiyorlar. Ve bu da çok mühim. Çünkü nadir olacak bir şey değil bu. İnsanlar yaşlanacak. Çocuğu olmayanların işi daha da zor ama çocuğu olanlar çocuğun öyle veya böyle himayesindedir. Şimdi belki hayat değişti. Herkes ayrı evlerde oturuyor. Yani insanlar anne babalarıyla, dedeleriyle oturmuyorlar. Hatta bir kadın yaşlansa, dul kalsa bile çocukların yanına sığmıyor veya istemiyor. Bazen sığmıyor, bazen de kendisi istemiyor. Çünkü onun bir düzeni var, hayatı var, yapamıyor. Ama ne zamana kadar? O da bir gün geliyor, düşüyor. Şimdi bizim hayatımızda bakıcı, huzur evi, düşkünler evi mefhumu çok yenidir. Avrupa'da bu çok eskiden beri var. Bizde yaşlanan insanlar hep çocukları tarafından bakılırlar. Şimdi bakıcı bir derece ama bir çocuğu olan birinin huzur evine gitmesi çok yadırganıyor. Belki çok normal bir şey ama yadırganıyor. Bizim kültürümüzde bu mühim. Çünkü eski Türklerde, eski Türk hayatını tanzim eden Oğuz töresinden bahsediliyor. Bu belki elle tutulur, gözle görülür bir töre değil. Çünkü töre zaten yazılı değildir. Ama bu Oğuz töresi, hatta 500 maddeli Oğuz töresi derler. Birinci maddesi büyüklere hürmet, ikinci maddesi küçüklere şefkattir. Bizde her zaman büyükler, yani yaşça büyük olanlar, hele bir de anne babaysa, hocaysa, ataysa, amirse her zaman hürmete layıktır. Efendim haksız, ben haklıyım, benim de şahsiyetim var, ben de biliyorum, ben de okudum, ben rütbeci, Oğuz töresi bunu kabul etmiyor. Ne olursa olsun diyor, yaşça büyük olan hürmete layıktır. Sizden bir dakikada önce dünyaya gelmişse o hürmete layıktır. Yol onundur, sofra onundur, minder onundur.
Evet.
Bizim kültürümüzde bu var. binaenaleyh anne baba her ne şekilde olursa olsun hürmet görmeye müstahaktır. Ona layıktır. Layık olan budur. İslam dini de bunu teyit ediyor. Zaten Türklerin Müslüman olmasının en mühim sebeplerinden bir tanesi Türk İslam kültürünü teşkil eden Oğuz Töresi'nin ki bu gök tanrı dininin aslında prensiplerinin devamıdır. İslamiyetle mutabık olmasıdır. Eski Türklerin mensup olduğu gök tanrı dini eski Türkler şaman değildir, putperest değildir. İşlerinde öyle olanları vardır ama ekseriyeti söylüyorum. Müslümanlık geldiği zaman bu yeni dinin kendi dinleriyle, adetleriyle fevkalade mutabık uyum içinde olduğunu gördüler ve Müslüman oldular. Çünkü İslamiyet'te kılıç zoruyla kimseyi Müslüman yapmaz, o yoktur. Hele Türkler gibi cengaver bir kavmin öyle kılıç zoruyla Müslüman olması beklenmez. Bu belki İranlılar için, İranlılar çünkü daha medeni şehirli veya Mısırlılar daha güçsüz mümkün ama Türkler için mümkün değil. Şimdi anne babaya böyle ehemmiyet verilmiş. Hazreti Peygamber'in anneler hakkında sayısız sözleri vardır. Böyle bir kültür, Türk İslam kültürü Osmanlı cemiyetini de yoğurmuştur. Osmanlı cemiyetinde anneler her zaman mümtazdır. Umumi telakki Osmanlılarda ez cümle İslam cemiyetinde kadın ikinci plandadır. Kadın eziktir, kadın garibandır, ekonomik bakımdan bağımlıdır. Öyle değildir. Kadın evet erkekten farklıdır. Kadın ve erkek birbirine eşit değildir. Bazı hususlarda erkek kadından üstündür. Bazı hususlarda kadın erkekten üstündür. Kadınlardaki o annelik şefkati olmasa insan nesli devam etmezdi. Erkeklere kalsaydı bu iş insan nesli devam etmezdi.
Evet.
Erkekler çocukları tahammül edemezler. Ama Allah öyle yaratmış. Bu bir kabahat değil. Anneler için bir üstünlük bu. Zayıflık olarak görülse bile aslında bir üstünlüktür. İnsan neslinin devamı için getirilmiş bir üstünlüktür. Hiçbir zaman öyle olmamıştır. Osmanlı cemiyetinde anneler mümtaz bir yerdedir. Nasıl mümtaz bir yerdedir? Bir kere zaten anlatılanların çoğu doğru değildir. Bir kere kadınların her zaman ekonomik bir gücü olmuştur Osmanlı Devleti'nde.
Şimdi bir parantez açalım. Şimdi biz kadından bahsediyoruz ama belki biraz anneye geçeceğiz. İkisi arasında keskin bir fark var mı? Yani kadın evlenmeden önce, evlendikten sonra ve çocuk sahibi olduktan sonra.
Şimdi günümüz terakkisinde var. Günümüz terakkisinde kadınlar bilhassa biraz feminist kanaatlere sahip olan kadınlar şiddetle karşı çıkıyorlar. Kadın ve anne figürünün bir arada ele alınmasına. Kendilerince haklı olabilirler. Ama eski kültürümüzde ve bütün dünyada kadın anne figürü birbirinden ayrılmaz. Genç kızların bütün hayalleri ve onlardan bütün beklenen ileride evlenip anne olmaları ve insan neslinin geleceğini inşa etmesidir. Çocuklar yetiştirmesidir. Sadece çocuk dünyaya getirmek
aslında
değil.
Aslında özünde kadın ve erkeğin de dünyadaki temel görevi bu değil mi? Yani
tabii aslında.
Kendinizden sonrakileri en azından sizin olduğunuzdan daha iyi yetiştirmek.
Öncelikle sonraki nesillerin dünyaya gelmesine vasıta olmak. Bu birinci insani vazife. Sadece vasıta olmak değil onları yetiştirmek. Bunda insanın maneviyatında da şöyle bir haz var. İnsan öldüğü zaman 40, 50, 60, 100 sene yaşadıktan sonra hayat bitiyor. Evet ebedi bir hayat var. Ama dünya hayatıyla bedenin irtibatı kesiliyor. Ama yine de ruh kıyamet kopana ve dünya yok olana kadar dünya ile temas halindedir. İşte geride bıraktığı çocuklar, onların hayatları ruh için bir meşguliyettir. Ruh onun için çocuklarını iyi yetiştirmek ister. Çünkü her insan geride bir miras bırakılmak, kıyamete kadar unutulmamak ister. Herkesin siyasi tarihte büyük bir rolü yok. Büyük bir kumandan, büyük bir hükümdar, büyük bir siyasetçi, iş adamı olmak mümkün değil. Bir peygamber olmak zaten mümkün değil. Herkes büyük bir alim olamaz. Bazı alimlerin bile ismi unutulmuştur. Kitabı yoksa, talebeleri yoksa. Büyük camiler, büyük hanlar, hamamlar, saraylar yaptıramazsınız. Yaptırsanız da belki kalmayabilir bugüne. Ama evlat öyle değil. Bir evlat yetiştirdiğiniz zaman o sizin geride bıraktığınız en kalıcı, en ufak da olsa, mütevazi de olsa bir miras oluyor. Kalıcı bir miras oluyor.
Hele de iyi yetiştirdiyseniz.
Hele de iyi yetiştirdiyseniz ve iyi işler yapıyorsa. Bu iyi işler umumi manada söylüyorum. Hepsi zaten insan öldüğü zaman amel defteri kapanıyor. Üç şey müstesna. İşte hayır, hasenat, ilim ve buluş, bir de yetiştirdiği evlat. Eğer evlat iyi bir evlatsa, umumi manada bu iyi bir evlatsa, bütün yaptıklarından anne babaya nasip gidiyor. Onun için anne baba böyle bir miras bırakmak istiyor. Onun için eski kadınlardan beklenen öncelikle iyi bir anne olmasıdır. Küçük kadınlar kitabının devamı biliyorsunuz İyi Zevceler ve orada anne figürü vardır. Louisa May Alcott'ın geçen asırda vurguladığı budur. Yani iyi birer zevce olarak yetişin. İyi zevce olarak yetişmenin neticesi iyi bir anne olun. Bu figür bugün pek kabul edilmiyor. çağ dışı görülüyor ama bunun alternatifi de yoktur. Yani kadından anne figürü çıkarıldığı zaman o zaman gelecek nesiller nasıl yetişecek, nasıl dünya gelecek?
Şimdi feministlerin kadın erkek ayırmayalım, feministlerin kadından beklediği çarkın içinde bir erkek gibi çalışması ama
evet.
Herkes görüyor ki bir yönetici anne olduktan sonraki yöneticiliğinde daha başarılı.
Evet.
Çünkü insani değerleri biraz daha önemsemeye, çalışanla iletişim kurmaya, onu tabii ki kimse evladı gibi göremez ama en azından ona yaklaştırmaya, bir şey isterken bile farklı kelimelerle istemeye çalışıyor.
Şimdi bu erkek için de böyle. Bazı merhametsiz insanlar için öyle derlerdi. Çocuğu yok ki merhametin ne olduğunu bilsin. Tabii çocuğu olup olmamak bir nasip meselesi. Ama çocuğu olan insanın evet o çocuğu yetiştirdiği zaman muhtemelen ruh dünyasında ve şahsiyetinde mühim değişiklikler oluyor. Onun için muvaffak kadın anne olan kadındır. Tarihte her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Bu kadın beraberce o işi yapan demek değildir. Eş olarak o erkeği desteklemek olduğu gibi aynı zamanda anne olarak o çocuğu yetiştirendir. Fatih Sultan Mehmet büyük bir insan. Tarihte benzeri çok az gelmiş. Muazzam bir babanın oğludur. Yani Sultan II. Murat deha derecesinde bir insan her bakımdan. Yani devlet adamlığı, kumandanlığı, alimliği, şairliği. Yani böyle bir baba bugün yok. Böyle babanın çocuğu ama sadece baba mıdır? Onu yetiştiren ve bugün çok iyi bilmediğimiz, sadece mezarını bildiğimiz bir kadın var, Hüma Hatun. Bu sarayda yetişmiş bir kadın. Ama kim bilir çocuğunu nasıl şefkatle yetiştirdi ki? Yani Fatih Sultan Mehmet'in annesi, hiç tahsili olmayan muhtemelen bir kadındı. Sarayda yetişmiş bir kadındı, yani saraylı bir kadındı. Anne figürü mühim. Osmanlılarda enteresan bir husus var. Bütün dünyada First Lady ünvanı biliyorsunuz. Devletin başındaki olan kişinin ister hükümdar olsun, ister devlet başkanı olsun, cumhurbaşkanı olsun, onun hanımına verilir. Yani cumhurbaşkanının hanımı veya kralın eşi First Lady'dir. Tabii kralın eşine kraliçe deniyor ama sıfatı budur. Cumhurbaşkanının eşi de First Lady'dir. Osmanlılarda padişahın hanımı First Lady değildir. Annesi First Lady'dir. Padişah tahta çıktığı zaman annesi Valide Sultan olur. Bu bütün krallıklarda var. Queen Dowager, yani Queen Mother, anne kraliçe, ana kraliçe. Ama Osmanlı'daki gibi değil. İkinci plandadır o. Kraliçe Elizabeth'in annesinin hiçbir. Osmanlılarda en yüksek rütbeli odur sarayda. Ve ana kraliçenin ciddi bir geliri, ciddi bir fonksiyonu vardır Osmanlı Devleti'nde. Hele bazı Valide Sultanlar Osmanlı tarihinde bugün her ne kadar çok iyi anılmasa da bunu ben tarihçilerin egzajeresi olarak görüyorum. Çok müspet rol oynamışlardır. Kim ne derse desin. Mahpeyker Kösem Sultan. Kim ne derse desin. Hatice Terhan Sultan. Osmanlı tarihinde çok mühim rol oynamış valide sultanlardır. Küçük yaşta tahta çıkan padişahların arkasında onları desteklemişler. Sağlam kişilikleriyle, vatanseverlikleriyle. Çünkü hanedan demek devlet demektir. Hanedan yok olursa devlet yok olur. Devlet yok olursa hanedan yok olur. Çok müspet rol oynamıştır. Bugün kadınların sosyal hayatta rol almasından taraftar olanlar çok şaşırtıcıdır ki bu kadınların devlet işlerine karışmasını ellerini kınalı parmaklarını devlet işine soktular diyerek biraz evet, alaylı bir şekilde tenkit etmektediler. Buna çok şaşılır. Bu mühimdir. Yani dünyanın hiçbir yerinde anneye verilen ehemmiyet bu dereceye varmamıştır. Valide Sultan padişahın sırdaşı, en yakın arkadaşı olmuştur. Tabii bazı padişahların anneleri tahta geçtiğinde vefat etmişti. Yani 36 padişah var ama 36 tane valide sultan yok elbette. Son valide sultan, Sultan Abdülhamit'in annesi Perestu valide sultandır. O da padişahın annesi değildir.
Kendi annesi değil.
Padişahın annesi çok küçük yaşta vefat etmişti. Sultan Abdülmecit çocuğu olmayan bu hanımına, ki demek ki çok iyi teşhis etmiş. Padişahlarda insan teşhis etme kabiliyeti var. Belki bunun icaplarını yerine getirememişler merhametleri sebebiyle ama insanları iyi teşhis etmişler. Sultan Abdülhamit'i daha küçük yaşta elinden tutmuş. Bak hanımcığım sana çok kıymetli bir evlat getirdim demiştir. Perestu Valide Sultan da düşünün insan kumasının çocuğunu bu kadar sevebilir mi? Sultan Abdülhamit o zaman şehzade evladı kadar sevmiş. Ona çok emek vermiş. Tahta çıktıktan sonra da Perestu Valide Sultan Valide Sultan olmuştur. Hiç siyasete karışmamış. Hiçbir zaman bu mevzuda ağzını açmamış. Fakat Sultan Abdülhamit'in her zaman yanında rahat ettiği, onunla rahat konuştuğu bir insan olmuştur. Hatta anlatırlar, sıcaktan hoşlanmazmış. Saraylar soğuk olur biliyorsunuz ve rutubetli olur. fazla da sarayda kalmak istemezmiş. Birkaç gün gelir misafir olur sonra evine gitmek istermiş. Şimdiki ihtiyarlar gibi bazen. Padişah da sarayda kaldığını istermiş. Ama kıramazmış annesini de. Gitmek istediği zaman gidermiş. Şimdi anlatıyorlar. Padişah yanına girdiği zaman bakarmış ki sırtında hırka yok. Hemen kalfaları kızarmış. Niçin anneme hırkasını giydirmiyorsunuz? Ah ah ah siz yapıyorsunuz bunu. Biliyor annesinin giymediğini. Ama annesine bunu söyleyemez.
Söyleyemiyor. Dolaylı yolu.
Anneyi incitmemek için bu şekilde söylenmiş. İstemezmiş üşüdüğünü. Yani bu mühimdir. Tabii burada hem İslam dininin anneye verdiği ehemmiyetin rolü var. Hem de eski Türk kültüründe anneye verilen ehemmiyetin rolü var. Yani Müslüman olmadan önce Türklerde anne ehemmiyetli bir pozisyondaydı. Yani aile içinde ciddi rol oynardı.
Biraz önce söylediğiniz o valide sultan kavramı aslında bir şekilde
biraz eski Türklerden geliyor. Evet. Eski Türklerden gelen bir gelenek. Şimdi efendim Anadolu'da benim yaptığım folklor araştırmalarında şunu gördüm. Şimdi bir köylü kadın veya şehirde bir şeyden anlamaz evden çıkmamış bir kadın dediğiniz anneler bilhassa kocası öldüğü zaman çocukları üzerinde inanılmaz bir güç ve otorite sahibidir. Bunu menfi manada anlamayın. Yani bugün annelerin oğullarını fitleyip gelinine kötü. O şekilde düşünmeyin bunu. Eski aileler ummiyeti bir aile şirketidir. Köylük yerlerde baba ölür. Tarlalar 2, 3, 4 oğluna kalır. Anne hayattaysa eğer oğlanlar ben hissemi alıp ayrılıyorum diyemezler. Anneden çekinirler. Ve bir aile şirketi olarak burayı işletirler. Bu tabii daha randımanlı bir durum. Ama evi anne idare eder. Her şeyi.
Tarlaya ne ekileceğini,
tarladan ne kaldırılacağını, kime satılacağını, o gün yemekleri kimin yapacağı gelinler nöbetle tabii yaparlar.
Ne hangi erzağı nasıl kullanılacak?
Bunlara o karar verir. Hatta biraz daha karikatürize edilir belinde anahtarlar. Evet. Ambar anahtarı ondadır.
Ama böyle çok hikaye anlatılır eskiden. Bizde de çok
tabii,
vardır böyle hikaye.
Bu gerçek. Evet. Yani ambarın anahtarı annede durur. Anne her gün nöbetçi geline, evde hizmetçi bile olsa bir gelin nöbetçidir. Yemekler ondan mesuldür. Lüzumu kadar erzak verir. Başka türlü evi kontrol etmek mümkün değil. Yuvayı dişi kuş yapar biliyorsunuz. Erkek seldir, kadın göldür sözü Anadolu'da çok rağbettedir. Eski kadınlar bu şekilde evi ayakta tutmuşlar. Tabii bu elbette ki kötüye kullananlar olmuştur. Haseslik yapanlar olmuştur ki karikatürize edilmiştir. Anahtar uydururlarmış mesela evet. Gizlice gelinler ne yapsınlar. O sıkı sıkı kilitlermiş ama
biraz pekmez, biraz lokum almak için
almak
değil mi?
Almak için neler yaparlarmış. Evet. Kadıncağızın uyuduğu zamanları falan. Bunlar anlatılır ama hakikat böyledir. Sadece köylük yerlerde değil, şehirlerde vaktiyle tüccar aileleri vardı. Baba ölüyor, toptancı mesela. 2-3 oğlu dükkanda duruyor. İşte birisi mübayağı işini yapıyor, biri dükkanda duruyor. Birisi başka işleri yapıyor, taşıma işlerini yapıyor mesela. Hepsi ortaklar, anne var. İnanın anneye sormadan hiçbir iş yapamıyorlar. Anne, ya hayret edersiniz, bazen okuma yazması olmayan bir kadın İnanılmaz malumat sahibi, yani irfan sahibi olmak buna deniyor. Hı hı. Ama çocuklar, kocaman adam, çocuk dediğim 40-50 yaşında adamlar, babaları öldüğüne göre yani en az 40-50 yaşında. Annelerinden korkuyorlar. Ona hürmet ediyorlar. Onu sayıyorlar. Annelerin çok yersiz, lüzumsuz işlerine bile sabrediyorlar. İşte bu İslamiyet'in
getirdiği
kültürünün getirdiği terbiyedir. Ben bunu bizzat müşahede ettim, gördüm.
Pek çoğumuzda yani yakın zamana kadar diyelim, hatta böyle biraz daha kapalı yaşayan ailelerde şimdi bile benzer bir durum söz konusu. Ben çok yakın zamanda anlatmışımdır belki size. Benim halamın oğlu ki çok yaşlı değil. Annesine sormadan, babası vefat etmişti, annesine sormadan tek bir iş yapmaz. Onun bir fikrini alalım bakalım derdi. Ve halam da dediğiniz gibi evden hiç çıkmayan bir kadın olmasına rağmen öyle enteresan akıllar verir, öyle enteresan yollar gösterirdi ki hani siz işin içinde olan biri olarak bu yolu göremezdiniz.
Evet, şimdi bunu Oidipus kompleksi olarak izah etmenin manası yok. Yani erkek çocukların anneye olan düşkünlüğü bu Freud'un ortaya attığı bir şey, ne derece doğru olduğu münakaşa götürür. Evet, bazı erkeklerde annelerine marazi düşkünlük olabilir. Bilhassa babası erken ölmüştür, anne kendini çocuğa adamıştır. Bu zaten marazi bir durumdur. Ben bunlardan bahsetmiyorum. Normal ailelerde çocuk annesinin dediğiniz gibi fikrini almadan, ona danışmadan hiçbir iş yapmaz. Bunun iki sebebi var. Birincisi annesinin gönlünü almak. Tatî bir hatır eski tabirle. Ki bu da az bir şey değildir. Dinlemeyecek bile olsanız annenize sormanız onun bir kere gönlünü hoş eder. İkincisi fikirden üstündür. Hı hı. Benim büyükannem bir hikaye anlatırdı. Büyük bir evde anne yaşlanmış, her şeye karışıyor. Her şeye müdahale ediyor. Sonunda diyorlar ki akşamleyin biz bunu tandıra kapatalım. Yani artık bize sıkıntı veriyor. evin büyük tandırı olur. Yanmadığı zamanlar tabii yalnız mı? Yanar kadın da. Oraya koyuyorlar kadını. Üzerine tahta koyuyor. Çıkamıyor tabii. Birini çıkarması lazım. Bir akşam kişneme sesleri geliyor şeyden, tandırdan. Aa diyorlar, biz atı ahıra bağladık mı? Bağlamadık. Bakıyorlar ki at ortada geziyor. Kadın tandırdan çocuklarına atı koydunuz mu diye kişneme sesiyle.
Oradan bile evet, fayda.
Babaannem derdi ki yani tandıra bile konsa hatırı kırılıp küsmüyor. Anne.
Oradan bile fayda oluyor.
Oradan bile fayda, yani çocuklarına faydalı olmaya çalışıyor. Evet. Yani bana bunu yaptılar. Lanet olsun bunlara demiyor.
Çünkü atsız annesi, kalsınlar da görsünler
alakalı
değil
çok
mi?
Dramatik malum hikayeler, menkıbeler de anlatılır. Annenin çocuklarına olan düşkünlüğüyle alakalı. Hı hı. Bunu anlatırdı. Bu bir hakikattir. Yani ne olursa olsun annelerin evdeki yeri tartışılmaz. Evet. Münakaşa götürmez. Yani burada tabii ifrat tefrit ayrı. Marazi düşkünlük bir tarafa. Hatta annesinin sözüyle, hanımıyla veya kardeşleriyle münasebetlerini değiştirmek doğru değil. Ama anneciğim hallederiz, bakarız, ederiz deyip annenin gönlünü almak da doğru olandır. Anne sen karışma benim işime bilmem ne deyip hanımını veya kardeşlerini müdafaa etmenin veya ortağını müdafaa etmenin manası yok. Büyüklere peki deyip gönüllerini almak icap ediyor.
Orta yol bulmak,
orta yolu
evet,
bulmak lazım.
Evet.
Bu eski insanların adeti ve şiarıydı. Onun için eski evlerde anneler çocuklarından memnunlardı. Hı hı. Hatta din kitaplarında şöyle bir şey geçer. Babanın çocuğa bedduası tutar. Fakat annenin çocuğa bedduası tutmaz. Çünkü anne çocuğuna hiçbir zaman yürekten beddua etmez. Ama baba edebilir. Baba erkektir çünkü.
Sütü korur.
Evet, anne öyle. Onun için bu anaerkil bir yani maderşahi bir sistem değil elbette bizim hayatımız.
Onu sormaya
peder şahidir.
Türk toplumu anaerkil
değildir. Anaerkil şu demek, yani sosyolojik olarak bir erkek evlendiği zaman karısının ailesine gidiyoruz. Mesela eski İbraniler, Yahudiler böyleydi. Hindistan'da bazı kabileler böyledir. Evlenen adam hanımın da ailesine gider.
İstanbul'da da bu tür
ama enteresandır. Vardı. Evet, eski İstanbul'un evlilikleri hep iç güveysi evliliğiydi. Evet. Yani çok meşhur aileler kızlarını evden, çünkü eski İstanbul kızları nazlı, hiç güneş görmemiş öyle kızlar, damat eve alırlardı iç güveysi. Kendi oğullarına iç güveysi verirlerdi. Bu enteresan bir adet. İstanbul'a mahsus ama. Mesela biraz Rumeli'nin bazı şehirlerinde var ama Anadolu'da yok bu. Rumeli'de de yok ama İstanbul'a mahsus bir adettir. Şimdi mader şahi eski tabirle, matriarkal ecnebi tabirle, anaerkil şimdiki uydurukça tabirle böyle bir cemiyet değil Türk cemiyeti. Ama annenin evdeki rolü o kadar fazla ki, o kadar yani anne alınmış çocuklar için bir kuluçka makinesi değil, böyle bir hiçbir zaman his yok. Ne kocasında öyle bir his vardır karısına karşı, isterse dört kadından evlensin, hiçbir koca karısına böyle gözle bakmaz. Çocukların annesidir o. En başta hayat arkadaşıdır, çocukların annesidir, bu gözle bakar. Çocuğu olmayan hanımlarına bile anne olamadığı için merhametle, daha fazla merhametle bakar. Eski kültürümüz bunu icap ettirir. Ve koca öldükten, hatta ben bazı anneler biliyorum mesela, kocasının ismini çocuklarına koydurtturmadı torunlarına. Ben onun ismini söyleyemem. Ve onlar dinlediler. Bir çocuk doğduğu zaman onu isme babaanne koyuyor. Yani büyük anne koyuyor. Annenin evde rolü çok fazla. Bu dediğim gibi bu kültür. Bu kültür bu cemiyeti ayakta tutmuştur. Türkiye'de yapılan çeşitli sosyal, siyasi, ekonomik tahribatlar çeşitli sebeplerle veya kendiliğinden olan tahribatlar bu cemiyeti yok edemedi. Bunun en büyük sebebi elbette ki İslam-Türk terbiyesinin kuvvetliliğidir. Bunda ailenin rolü, bilhassa annenin yerinin çok büyük ehemmiyeti var. Ne olursa olsun anne bizde itibar gören, hürmet edilen bir varlıktır. Anne dendiği zaman iş durur. Yani akan sular durur. Yani anneler günü belki bunu resmiyete döken bir gün ama bizde aslında her zaman anneler
evet,
günü. Kim ne derse desin.
Gerçekten öyle. Biz şimdi ben düşünüyorum. Hani elbette aile arasında tatsızlıklar, tartışmalar olabilir, yaşanabilir ama üzülüp özür dilemeyen, vicdan azabı çekmeyen anne ya da çocuk yoktur gibi
yoktur,
geliyor bana.
Yoktur.
Yani bir şekilde gidilir, gönlü alınır, özür dilenir, hakkını helal et denir. Öyle insanlar var ki akşam evine gittiğinde eşinin çocuklarının yanına gitmeden annesinin yanına gider, elini evet, ayağının altına öper.
Evet, doğru.
Öyle
doğru
insanlar var bu toplumda.
Var, var ve bu kültür dediğim gibi hala devam ediyor, kim ne derse desin ve bu esaslı bir kültürdür. Dediğim gibi ölçülü olmak, itidal halinde olmak kaydıyla, kimseyi kimseye tercih etmemek kaydıyla bu iyi bir kültür ve anneler günü belki bunun hatırlanmasına vesile oluyor ama yani şunu iyi bilmek lazım ki insanın varlık sebebi annesidir. Kim ne derse desin. yani annenin çocuğu için yaptıklarının karşılığı hiçbir zaman ödenmez. Evet, çok istisnai misaller olabilir. Geçen
kötü örnekler.
Nermin Abadan'ın hatıralarını okuyorum da babası bir Avusturyalı hanımla evlenmiş vaktiyle, çok eskiden 20'li yıllarda. Annem diyor soylu bir aileden geliyordu diyor. Ben annemi diyor günde iki kere yarım saat görürdüm diyor.
Neden?
Dadım, annem kabul etmezdi, uğraşamazdı benden diyor. Annem giyinecek, süslenecek, güzellik uykusu var, konkeni var. Günde iki yarım saat sabah görürdüm diyor. 10, 11, 11.30 bir de akşam 5, 5.30 onun dışı hiç görmez. Akşamları falan hiç görmez.
Randevulu.
Ondan sonra diyor savaş çıktı diyor. Ben Türkiye'ye geldim, annem Avrupa'da kaldı, bir de annemi görmedim. Hacım, annem benim hayatım için. Bunlar çok ekstrem örnekler. Evet, böyleleri de vardır. Yani evet. Mesuliyet hissi, böyle baba yok mu? Mesuliyet hissi olmayan. Ama yani bunlar çok nadirdir.
Yani doğurup da bırakan, bakamayan şu anda da var. Ama bunlar hakikaten bu kadar çok konuşuluyorsa istisnadır diye
tabii,
düşünüyorum.
Bir şeyden çok bahsediliyorsa ve şaşılıyorsa o onun çok olduğunu değil, az olduğunu gösterir. Bu da öyledir. Bunlar istisna. İstisnalar kaideyi bozmaz. Ama annenin çocuğu üzerindeki hakkı ödenmez. Yani mümkün değil. Yani evet babanın da öyle ama annenin, bunu bu cemiyet bilmiş her zaman.
Hı hı.
Bunu evet Türk kültürü
hakkında teslim etmiş.
Teslim etmiş. Evet, evet. Kim ne derse desin. Bu münakaşa edilecek bir mevzu değildir. Yani annenin ve babanın, ama annenin rolü cemiyette ve ailede hiçbir zaman münakaşa mevzu olmamış.
Bugün oğlu olan en kötü gelin bile kayınvalidesine gösterdiği saygının bir süre sonra oğlu ve gelin tarafından kendisine gösterileceğini bilerek
evet,
ayağını denk alır.
Evet, evet.
En kötü
etme
gelin
bulma
bile.
Dünyasıdır evet. Çünkü. Etme bulma dünyasıdır. Akıllı gelinler sevmese bile bu benim kocamın, hayat arkadaşımın annesidir. Anne her şey demektir. Tartışmayla, münakaşayla veya tercihle değişecek bir şey değildir der, tahammül eder. Böyle kadınlar hem kendi mutlu olur. Çünkü bazı şeyleri kabul etmek rahatlamaya vesile olur. Kabul etmediğiniz zaman devamlı içiniz içinizi yer çünkü. Rahat edersiniz. O zaman o oldu mu olmadı diye bir yarışa girmenize gerekmez. Bir de sizin işaret ettiğiniz gibi etme bulma dünyasıdır. Aynı şey onun da başına gelir. Tabii şöyle bir şey var. Annemin bir halası vardı. Rahmetli Arife hala dedik. Yavrum, gelinliğin kötü zamanında ben gelindim. Kaynanalığın kötü zamanında ise kaynana oldum.
Yazık.
Derdi. O bir geçiş devresidir ama bu da istisna. Her zaman kayınvalidesine bir anne muamelesi, ki biz de biliyorsunuz kayın valide anne yerine geçen demektir. Elbette kendisi de kayınvalide olduğu zaman bunu görür. Yani bu artık sonra çocuk doğurmak kolay bir şey değil. 6 aydan sonra kadınlar ölüm hastası kabul edilir hukukta. Yani ayrı bir sıkıntısı vardır. Çünkü doğum eskiden hele çok zaman ölümle neticelenebiliyordu. Düşünün bir kadını ki
bunu bilerek
birine hayat vermek için kendi hayatını tehlikeye atıyor.
Ve kaç kez?
Ve kaç kere? Bu kolay bir şey değil. Bu kolay bir şey. Bunu siz şuursuzca bir mekaniki bir şey olarak düşünmeyin. Veya evliliğin bir icabı veya bir zevk değil. Bu az bir şey değildir. Annelik insiyaki, içgüdüsü eski tabirle kolay bir şey değil. Hiç başka bir şeysi olmasa. Annenin. Yani çocuğunu emzirmese, bakmasa bile bu doğurmak bile az bir iş değildir. Onun için işte diyor hakkı ödenmiyor. Hakkı ödenmiyor. Onun için Allah'tan ki anneler müşfiktir, affedicidir, merhametlidir. Eğer böyle olmasaydı insanların tamamı, zaten belki peygamberler müstesna, ahirette bir kere anne hakkından sınıfta kalırdı. Anne hakkından da sınıfta kalır, zaten diğerlerinin sıra gelmez.
Evet. Biz bütün annelerin anneler gününü kutluyoruz.
Ben de kutluyorum, evet.
Çocuklarıyla, aileleriyle birlikte mutlu, huzurlu, nice güzel yıllar görsünler. Amin. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek
İnşallah.
Üzere.